Şeker.
Bu ise adımız ve
yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz hafta ortasında. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, girişimcilere fikirlerini hayata geçirebilmeleri için birçok alanda destek sunan Kuluçka Merkezleri'nin çalışma prensipleri, girişimciler için öneriler ve geçtiğimiz ay Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Kuluçka Zirvesi üzerine Bilkent Cyberpark Genel Müdürü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı ve Uluslararası Teknoparklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk İnaltekin bizlerle birlikte olacak programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizle yayınımız sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizlerle olacak ve çağdaş edebiyattan klasiklere kadar kış romanlarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bundan sonra hep yüreğin olacağım.
şey tatsız. Affedip de dön vefasız. İnsan olu can yakıyor, hasret çekince. Beklemekten kalp usandı, yüreğim ellerde kaldı. Baktığım her yere aynı sen terk edince.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Bilkent Cyberpark Genel Müdürü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı ve Uluslararası Teknoparklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk İnaltekin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Bugün hem Cyberpark'ı konuşacağız, hem aslında o kadar çok dernekle de iç içe çalışmalar yapıyorsunuz ki, gerek başkanlık görevi yürütüyorsunuz, gerek yönetim kurulu üyelikleri. Bu anlamda konuşacak çok konu var. Biz asıl bugün değerli konuğumuzla sevgili dinleyiciler, girişimcilere ve fikirlerin hayata geçirebilmeleri için birçok alanda destek sunan kuluçka merkezlerini değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla ilk özel kuluçka merkezi de Bilkent'te kuruldu.
Doğru.
Öncelikle biraz Cyberpark'ı anlatmanızı rica edebilir miyiz? Nedir o tekno kent diye hep bildiğimiz ve gençlerin çok fazla ilgi gösterdiği bir alan var, ama onunla bir bağlantısı nedir, nasıldır? Lütfen anlatın.
Tabii, şimdi farklı söylemler var. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Teknoparklar konusunda, teknokentler konusunda farklı söylemler var isim anlamında.
Evet.
Resmi adıyla ülkemizde teknoloji geliştirme bölgesi olarak bahsediyoruz, ama günlük hayatta teknopark, teknokent gibi ifadeleri kullanıyoruz biz. Bilkent Cyberpark ise Türkiye'nin ilk ve en büyük teknoparklarından birisi. Resmi adı aslında Cyberpark olarak geçiyor. Marka adımız yani bizim Bilkent Cyberpark. Peki teknopark nedir? Teknopark, teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklendiği, büyütüldüğü yapılar olarak özetle söyleyebiliriz.
Evet, şimdi peki kuluçka merkezleri bu sistemin neresinde?
Kuluçka merkezleri daha çok yeni faaliyetlerine başlamış, daha yaş olarak küçük, ekonomik olarak hayatta kalmaya çalışan yeni teknoloji girişimcilerine verilen kısa isim. Hani kuluçka merkezi deyince aslında
çok farklı geleneksel,
evet, geleneksel kuluçka merkeziyle tabii ki karıştırılabiliyor.
Evet, evet.
Şöyle bir yapı var, hani geleneksel kuluçka merkezlerinde nasıl ki hani oradaki maksat yumurtanın dış etkenlerden korunmasını sağlamaksa, bizim tek kuluçka merkezlerimizde de işte bu yeni girişimcilerin, yeni startupların işte ekonomik dış koşullardan etkilenmeden büyümelerini, serpilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple bir isim benzerliği söz konusu.
Ama bütün dünyada yine bu isim
geçiyor. Tabii
bu
global bir isim. Tabii bütün dünyada aynı isimle kullanılıyor.
Evet. Şimdi tabii girişimcilere destek oluyoruz ve korunuyor dediniz. O korundukları kısım nedir? Yani ekonominin hangi olumsuz etkilerinden korunuyor aslında kuluçka merkezlerinde?
Şimdi yeni bir şirketi, yeni bir girişimi kurup ayağa kaldırmak ciddi masraflı bir husus. Personelinden tutun, kira bedellerine, alınan her türlü hizmete verilen bedellere kadar, bunlar ciddi yüksek maliyetler. Kuluçka merkezlerinde bunların hemen hemen hepsine ya oldukça düşük ücretler ödenir ya da hiçbir şekilde ücret ödenmez. Ücretsiz olarak bu imkanlar girişimcilere, girişimci adaylarına sunulur. Hani ekonomik koşullardan korunma burada başlıyor. Hani iskontolu ve ücretsiz ofis diye başlıyor konu, ama aslında bununla beraber girişimcileri asıl ayakta tutan, bu girişimcilere kuluçka merkezleri tarafından sağlanan birçok iş geliştirme anlamındaki destekler var. İşte bu desteklerle girişimcileri biz ayakta tutmaya çalışıyoruz.
Evet, bu kavramı çok duyuyoruz. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Şimdi girişimcilik diyoruz ama hani bu girişim hangi alanlarda girişim? Şimdi siz bir teknoparksınız aynı zamanda. Teknoloji olması gerekiyor mu, yoksa örneğin biri gelip size benim bir fikrim var, bu fikrimi değerlendirelim mi diyor? Nasıl süreç, nasıl işliyor?
Şimdi teknoparkların ve bizim kuluçka merkezlerimizin tabii ki ruhunda teknoloji tabanlı girişimciler var. Birçok alanda sanatsal olabilir. Hani sizin alanınızdan örnek olarak.
Evet.
Farklı girişimler olabilir. Bunlar ekonomik olarak kıymetlidir. Ancak bizim odamıza giren yapılar teknoloji tabanlı girişimler. Biz bu tip girişimleri ayağa kaldırmaya, onları büyütmeye, desteklemeye, geliştirmeye çalışıyoruz.
Birkaç örnek verir misiniz? Nedir teknoloji tabanlı bir sistem ya da bir fikir? Nasıl
mesela
olur?
Mesela Bilkent Cyber Park'ın Kuluçka merkezinden çıkmış bir iki örnek vermek istersek. Mesela hani halk arasında bilinen hemoroid, kıl dönmesi, varis gibi hastalıklara hastalıkları tedavi etme amacıyla bir lazer cihazı geliştiren bir girişimcimiz var bizim.
O size nasıl başvurdu?
O bize hakkındaki iş fikriyle, işte anlattığım bir cümle içerisinde benim tanımladığım işte şu hastalıkları tedavi eden şu şekilde bir sistem yapacağım.
Bireysel
basit bir
başvuru,
ifadeyle
değil mi?
Bireysel olarak bir başvuruda bulunuyor. Biz o iş fikrini dinliyoruz. Hayata geçip geçmemesi, geçemeyeceği konusunda tecrübelerimizle ya da bünyemizde yer alan mentorlarımızla onlara destek veriyoruz. Onları yönlendiriyoruz. Ekonomik olarak bu kıymetli mi? Değilse neden? Hani belki o teknoloji gelişemeyecek bir teknoloji. Belki halkın böyle bir teknolojiye ihtiyacı yok gibi. Birçok noktadan o iş fikrini değerlendiriyoruz ve hayata geçip geçmeyeceği konusunda bir fikir veriyoruz. Bu fikrin, bu görüşün, bu kararın diyeyim hani olumlu olması durumunda o girişimi desteklemek üzere çeşitli adımlar atıyoruz. Yani öncelikle ona bir ofis veriyoruz. Şirketini kurmasıyla ilgili olarak yönlendirmeleri yapıyoruz. Ürününün gelişimi aşamasında ona mentorlarımız vasıtasıyla destek oluyoruz. Ürünü bittiği zaman basın, medya, tanıtım anlamında destekler sağlıyoruz. Fuara gitmesi gerekiyorsa fuara götürüyoruz. Yatırımcı ya da müşterileriyle beraber onları bir araya getiriyoruz. Böylece ürünün pazarlanması ve ekonomik bir değere dönüşmesi konusunda destek oluyoruz.
Evet, aslında çok ciddi bir destek. Şimdi işi tabii siz mutlaka işin içindesiniz. Çok daha iyi takdir edersiniz o fiyatlandırma aşamasında ama gerçekten bir fikri olan bir girişimcinin kendi başına bunları birebir yapması sanıyorum çok maliyetli olur, öyle değil mi? Dolayısıyla sizin aracılığınızla yapmak aslında çok çok mantıklı oluyor.
Kesinlikle, hani maliyeti bir kenara bırakıyorum. Diğer bir unsur da yapıp yapamayacağı konusu. Pazarı araştırmasını yapıp yapamayacağı. Yani o iş fikri nasıl hayata geçireceğini daha kimi zaman bilemiyor. Kendi başına ürünümü geliştireyim, belli bir yönde ilerleyeyim diyor ama bir yıl sonra belki de o gittiği nokta yanlış olacak. İşte
anladım.
Biz o bir yıl geçmeden işin daha en başında o yolun yanlış olup olmadığı konusu, doğru yolun ne olduğu konusunda ilgili yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında bizim desteğimiz maliyetin çok daha ötesinde bir destek oluyor.
Doğru, evet. İşin sürdürülebilir anlamında destek veriyorsunuz.
Kesinlikle.
Bu aslında ilk fikir aşamasından son reklam aşamasına kadar geçen çok uzun bir süreç. Ne zaman kuruldu Bilkent Cyber Park? Biz tabii hep ODTÜ Teknokent'i çok biliriz. Öğrenciler ziyarete gider, orada kendi projelerini de geliştirmek için çalışmalarda bulunur ama Cyber Park'ın da kuruluş aşamasından bahsetmenizi rica ederim.
Tabii, Bilkent Cyber Park 2002 yılında kuruldu. Kurulmasıyla beraber de zaten Kuluçka Merkezi de beraberinde kuruldu. İkisi aynı anda kuruldu.
Evet.
Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi Teknoparkı ve özel Kuluçka Merkezi olarak bahsedebiliriz. ODTÜ Teknokent ile kurulumu arasında bir yıl var. Eski bir ODTÜ Teknokent personeli olarak orayı da tabii
evet,
ki
orada da görev yapmışız.
Duyurmak isterim. ODTÜ Teknokent ve TÜBİTAK MARTEK, onu da anmak gerekir. Türkiye'nin ilk İki teknoparkı bu iki yapıdır. Üçüncü teknopark ise Bilkent Cyber Park'tır. Bu şekilde hani ilk üç sıralamayı söyleyebiliriz. Hani tabii ki aradan uzun yıllar geçti. 2002-2003 yılından bahsediyoruz. Hani bu sıralama şu anda ne kadar kıymetli ya da neyi değiştirir bilmiyorum ama bütün bu yapıların hepsinin amacı teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek.
Evet, teknoloji deyince tabii bizim ilk aklımıza gelen kurum TÜBİTAK.
Evet.
Ve girişimcilere maddi manevi çok destek veren bir kurum ama siz de sanıyorum paydaşlarından birisiniz.
Tabii biz de ciddi bir paydaş. Amacımız aynı. Ekonomik olarak bu ülkenin kalkınmasını sağlamak. Çünkü alım satım yaparak düz ürünleri alıp satarak aslında ekonomik olarak kalkınmamız çok kolay değil. Bizim kendi ürünlerimizi geliştirip bunları satmamız gerekiyor. Hani özgün ürün bizim üretip satmamız gerekiyor. Hani işin ekonomik kalkınması bir tarafa,
yerli malı gibi,
yerli
değil mi?
Yerli malı. Tabii tam
önemli.
Anlamıyla. Hani
evet,
yerli malı haftasında evet. Sürekli meyvelerden bahsediyoruz
evet.
Ama işte bu keşke elektronik ürünlerimizden de bahsetsek. Hani işin finansalı bir tarafa, ekonomik olarak kalkınması bir tarafa, öbür taraftan da bağımsızlık olayı söz konusu. Herhangi bir ülkeyle kriz yaşadığımız zaman filanca ürünü satmıyorum diyor Türkiye'ye. O zaman elimiz kolumuz bağlanıyor. Olay farklı bir yere gidiyor. Doğru. İşte bu bağımsızlık da oradan geliyor. O ürünü kendimiz yapıyorsak, burada geliştirebiliyorsak o zaman daha rahat bir şekilde, hani bağımsız bir şekilde daha rahat uluslararası arenada söz sahibi olabiliriz.
Evet, peki şu anda Türkiye bu girişimcilik alanında dünya bazında düşünecek olursak nerede?
Ya söylemesi zor bir soru. Çok ilerlerde olduğumuz söylenemez. Ancak hızımızın fazla olduğunu söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde biz arayı kapatıyoruz. Devletin sunduğu teşvikler, destekler anlamında oldukça iyi durumdayız. Arge, Arge'nin yapılması, devamındaki ürünün sahaya çıkması noktalarına kadar evet devletin ciddi teşviği var. Bizim ülke olarak bütün eksiğimiz kamu tarafında da, devlet tarafında da, girişimciler tarafında da biz pazarlama noktasında eksik kalıyoruz. Yoksa teknik olarak çok iyiyiz. Çok
fikir süper anlamında da iyiyiz.
Tabii,
değil mi?
Tabii fikir anlamında çok iyiyiz. O fikrin hayata geçmesi anlamında çok
mühendislik
iyiyiz.
Mühendislik anlamında da çok iyiyiz.
Mühendislik anlamında çok iyiyiz. Biz bunların hepsini güzel bir şekilde ürüne dönüştürebiliyoruz. Yani iş fikrinden iyi bir iş planına, oradan da somut bir ürüne dönüştürebiliyoruz ama bizim eksiğimiz işte bunların pazarlanması ve bir markaya dönüştürülmesi.
Yurt dışı pazardan bahsediyoruz galiba,
tabii,
değil mi?
Tabii, global pazar her zaman en büyük hedef oluyor.
Evet. Peki bu anlamda düşünecek olursak şu an dünya çapında hangi ülkeler daha ön planda ve neden daha ön plandalar?
Şimdi herkesin tabii ilk aklına gelen Amerika'da Silikon Vadisi denilen bir yapı.
Evet.
Bizim teknopark yapılarından çok daha farklı bir ruhu var onun. Ben onu söylüyorum. Hani orası bir yer değil, bir inanış diyorum aslında.
Siz çünkü, bizzat görme şansına sahip oldunuz mu?
Tabii, birkaç kere gittim, ziyaret ettim. Çünkü orada neler yapıldığını görüp burada hani onu tecrübe olarak buradaki girişimcilere, evet, ve yapılara aktarmamız gerekiyor. Düzenli olarak da gitmeye çalışıyoruz, görmeye çalışıyoruz oradaki ortamları diyeyim. Onun dışında İsrail'in kendi içerisinde güzel bir teknoloji geliştirme ekosistemi var. Avrupa'da çeşitli noktalarda İngiltere olsun, Estonya olsun, bunlar çeşitli kendi çevrelerinde hap haline gelmiş girişimcilik ekosistemleri, oldukça başarılı, hı hı, yapıları söz konusu.
Şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz. O anlamda aslında sormak, hı hı, istiyorum. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan, örneğin mühendislik alanında çalışanlardan ya da öğrencilerden yine fikri olanlar nasıl başvuracak? Doğrudan doğruya örneğin Bilkent Cyber Park'a mı başvurabilirler? Yoksa o kendi bulundukları ülke mi onları finanse eder? Hangi yöntem daha iyidir Türkiye için? Öyle
Tabii
soralım.
Ki Bilkent Cyber Park'a başvurup Türkiye'ye geri dönmelerini ben tavsiye ederim. Böylece ülkemizde bir ekonomik değeri hep beraber dönüştürmüş oluruz. Bunun örnekleri var bu arada. Almanya'da Mercedes'te bilmem kaç yıl çalışmış ve iş fikrini hayata geçirmek üzere Türkiye'ye dönmüş bir mühendisin kurduğu şirketimiz var mesela. Hani ilk aklıma gelen hızlı bir örnek olarak. Benzer şekilde Amerika'da farklı yapılarda çalışmış ve Türkiye'ye dönmüş örnekler. Sadece Bilkent Cyberpark'ta değil, Otu Teknokent'te de var, İstanbul'daki teknoparklarda da var. İşte teknoparklar bu kurdukları ekosistemle, sağlanan desteklerle, teşviklerle işte bu beyin göçünü, tersine beyin göçünü desteklemek amacıyla işte oradaki başarılı nitelikli insan kaynağını geri döndürüp,
evet,
ülkeye bir ekonomik değer olarak döndürme noktasında da çalışan yapılar, hı hı, tabii ki.
O yapılarda mesela yurt dışındaki o saydığınız örneğin Silikon Vadisi'nde veya İsrail'deki yerde ya da Avrupa'daki farklı yerlerde çalışan Türk mühendisler de muhakkak vardır.
Var, kesinlikle var. Zaten bu noktanın ortak özelliği global olmaları.
Hı hı.
Silikon Vadisi'ne gittiğiniz zaman Amerikalı bulma şansınız azdır. Çünkü Çinlisi de orada, Türk'ü de orada, Avrupalısı,
evet,
da orada, Hintlisi de orada. Dünyanın çok farklı yerinden hani tam olarak bir global bir merkez haline gelmiş durumda.
Evet. Şimdi tabii öğrencilerin özellikle çok dikkatini çeken alanlar hep programın başında ifade ettiğim gibi. Çünkü artık teknoloji, hı, nesli var önümüzde.
Evet.
Çocuklar daha yeni seslenmeye, anne babasına anne baba demeye başladıkları saniyeden itibaren bilgisayarlarla haşır neşir olmaya başlıyorlar. İlkokulda çocukların kendi YouTube kanallarını kurup hatta o alanda çalıştıklarını bile görüyoruz. Yani aslında şuna gelmeye çalışıyorum. Teknoloji çok ilerliyor ve çocukların, gençlerin bu tür teknoparklara ilgisi de gün geçtikçe daha da artıyor. Siz çocuklara yönelik çalışmalar yapıyor musunuz bu anlamda?
Şimdi girişimciliğin herhangi bir şekilde yaşı yok. Bir kere buradan başlayayım. Bizde 250 firma var şu anda Bilkent Cyberpark'ta. Şu anda aklıma gelen birkaç tane lisans seviyesinde öğrencinin dahi kurduğu firma var bizde. Henüz üniversite öğrencileri, 2. 3. sınıfta. Ve bunlar ciddi başarılı paralar da kazanan öğrenciler. Şimdi bizim amacımız ne? Bizim amacımız bu yaşı mümkün olunca aşağıya çekmek. Önceden sadece üniversite öğrencileri bizi ziyaret ederdi. Farkındalık arttı. Artık lise öğrencileri, hatta ortaokul seviyesinde öğrenciler dahi bizi ziyaret ediyorlar. Hı hı. Teknolojinin ne olduğunu, ne yapıldığını ve başarılı sonuçların nereye gideceğini onlar da anlamaya çalışıyorlar.
Evet.
Bu bizim için oldukça önemli. Hani işte küçük yaşta ellerini alıyorlar, telefonları, tabletleri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hani bizim asıl hepimizin hedefi o uygulamaları kullanan, oynayan, onlarla eğlenen çocuklardan öte asıl onları geliştiren,
yazan, hatta yazan, program yazanları yapan,
programlayan, evet, öğrencileri, çocukları bizim hani şey yapmamız gerekiyor, ortaya çıkarmamız gerekiyor. O potansiyeli görmemiz, bulmamız, keşfetmemiz gerekiyor. Ve onları da o geliştirme işini yapmamız gerekiyor. Bizim hedefimiz bu. O yüzden herhangi bir yaştan bağımsız olarak, herhangi bir şekilde iş fikri olan bir genç arkadaşımızla bizim kapılarımız açık. Hı hı. Onları dinleriz. Elimizden gelen yardım yaparız. Bizim şeyimizin, amacımızın dışına çıkıyorsa da gerekli yönlendirme yaparız ama bir şekilde elinden tutarız.
Evet. O girişimci kardeşlerimize diyelim desteğiniz muhakkak olacak ama önerileriniz de var mı? Hani nasıl kendilerini geliştirsinler, o fikirlerini üretme açısından soruyorum.
Ya bence özetle gözlerinin açık olması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Çünkü keşiflerin, icatların %99 küsürü diyeyim ihtiyaçtan doğuyor.
Hmm.
Yani herhangi bir şekilde etrafımızdaki bir eksikliği gördüğümüz takdirde bu eksikliği nasıl giderebiliriz noktasında bir fikir yürütmek gerekiyor. İşte bu da iş fikrini doğuruyor. Bunu da işte kuluçka merkezleri, teknoparklar gibi yapılara gelerek o iş fikrini gerçekten bir iş planı ve bir girişime nasıl döndürebilirler? Bizim desteğimizde de bunu yapacaklar.
Evet.
Aslında böyle bir prosesten bahsediyoruz ama asıl olan hani algılarının açık olarak bu ihtiyaçları, bu sorunları, bu dertleri görüp onlara uygun çözümleri geliştiriyor olmak.
Evet. Yalnız tabii bireysel değil, evlerinde işte anne babaları ah işte şunu yapamıyorum ya da bir diyelim ev işiyle ilgili bir sorun yaşadığında, bunu dertlendiğinde o derdi fark etmeleri gerekiyor anladığım kadarıyla, değil
tabii
mi?
Tabii ki. Tabii
çünkü birçok evdeki kullanılan o küçük cihazlar bile hep bu ihtiyaçtan, sizin ifade ettiğiniz gibi doğmuş. Bulaşık yıkamıyor bulaşık makinesi, işte çamaşır yıkayamıyor çamaşır
tam
makinesi
anlamıyla
gibi.
Öyle, tam anlamıyla.
Anladım.
Öyle.
Evet, gerçekten gözleri açık olsun gençlerimizin.
Evet.
Yalnızca kendi bireysel olarak değil, ailelerinde, okuldaki arkadaşlarında, okullarında yapabilecekleri aslında o kadar çok şey var ki.
Kesinlikle, etraf fırsat dolu.
Evet.
Ve teknolojide bizim geleceğimiz, ne yaparsak yapalım etrafımızdaki her şey teknolojiye bir şekilde bir dönüşüme giriyor. Bu bir dönüşüm.
Hı hı.
Ve bu dönüşümde de teknolojinin yeri, yazılımın yeri kesinlikle var. İşte o yüzden hani bu dönüşümde işte bu fırsatları, fikirleri kesinlikle girişimcilerin, gençlerin kaçırmaması gerekiyor.
Evet. Cyberpark'ta kaç kişi görev yapıyor desem nasıl bir sayı verebilirsiniz?
250 firmamız var bizim, teknoloji üreten. Bu firmalarda toplam yaklaşık olarak 4000 civarında bir personel var.
Peki asıl o hani Bilkent'e gittiklerinde böyle çalışır vaziyette görebilecekleri bir laboratuvar var mı? Örneğin öğrenciler geziye
geldikleri zaman laboratuvarlar var, test ortamları var, firmaların kendi ofisleri var. Bunların hepsini biz önden planlayarak elbette işte bu ortamları görmek isteyen girişimci adaylarını açıyoruz ve onların hani bir vizyon sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Okullar tabii randevu alıp ziyarete geliyorlar,
tabii,
değil mi?
Tabii okullardan düzenli olarak bize turlar düzenleniyor.
Evet.
Onlara işte biraz önce anlattığım gibi iş fikri örneklerini anlatıyoruz. Başarılı girişimcilerle onların sohbet etmelerini sağlıyoruz. Ofislerini ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Böylece onların işte yeni o bahsettiğim iş fikirlerini çıkarma anlamında motive olmalarını sağlıyoruz.
Evet. Şimdi yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru gelirken aslında şundan da bahsedelim istiyorum. Sevgili dinleyiciler, Doha'da bir Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kuluçka Zirvesi gerçekleşti yakın zamanda. Geçtiğimiz ay bildiğim kadarıyla.
Evet.
Hem bu zirveyi biraz konuşalım, bir de bu zirveden bir ödülle de döndük. Döndüler sizin ekibiniz,
evet,
daha doğrusu. Neler yaptılar ve bu zirvede bu ödülün hangi yollarla hak ettiler onu da öğrenelim.
Tamamdır. Uluslararası bir çatı yapı var. Dünya çapında kuluçka merkezlerinin çatısı altında toplandığı, üye olduğu diyeyim. Bu yapı her yıl dünyanın farklı bir yerinde bir global bir konferans yapıyor. Bir zirve gerçekleştiriyor. Burada da tabii ki çeşitli anlamlarda başarılı olmuş kuluçka merkezlerine çeşitli başlıklarda ödüller veriliyor. Tabii zirvenin aslında temel amacı bu kuluçka merkezler arasındaki bilgi ve tecrübe transferinin sağlanması, iyi uygulama örneklerinin kuluçka merkezinden başka bir merkeze aktarılmasını sağlanması, böylece daha fazla girişimciye bu başarılı örneklerin uygulanmasının sağlanması oluyor. Biz de Kasım ayında gerçekleşen zirve kapsamında önceden yapılmış olan, hani 80 küsur kriter üzerinden yapılmış olan bir değerlendirmeyle Europe Top Challenger isminde başlığında diyeyim bir ödül aldık. Challenger'ın hani farklı Türkçe'de karşılıkları var. Mücadeleci, iddialı gibi. Hani iddialı biraz daha yakın geliyor bize spor müsabakalarından da. Avrupa'nın en iddialı kuluçka merkezi, yani Türkçe'ye çevirecek olursak, evet, ödülünü aldık.
Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, tebrik ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Peki hani neler bu ödülü almayı hak ettirdi bu sisteme? Yani bu, çünkü evet ödül alınıyor ama neden alındığını biraz daha belki aktarmak ve bilgi vermek lazım.
Tabii kuluçka merkezlerinin amacından bahsetmiştik. Bir iş fikrim var. Bu iş fikri nasıl bir iş planına ve bir girişime, bir şirkete dönüştürebilirim, evet, pazara çıkartabilirim şeklinde bir süreçten bahsediyoruz. İşte bu sürecin bütün aşamaları ile ilgili bir değerlendirmeye tabi tutulduk. İş fikri olarak giren bir girişimcinin ne kadar başarılı bir girişimci olarak bizim kuluçka merkezimizden çıktığına ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapıldı.
Yani az önce bahsettiğimiz fikirden reklama süreci değil,
aynen,
mi?
Aynen, fikirden reklama, fikirden pazarlamaya dediğimiz süreci, evet, iyi bir şekilde kurguladığımız için işte Avrupa'nın en iddialı kuluçka merkezi ödülüne layık görüldük.
Tebrik ediyoruz. Nice nice başarılar. İnşallah siz ve sizin gibi çalışan, emek harcayan mühendislerin olsun. Süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istediklerinizi de alalım. Sonra sizi uğurlayalım sevgi ve saygılarla.
Ya aslında çok şey var vurgulayacak. Birçoğundan da bahsettik ama hani bir dönüşümün içerisindeyiz. Bu dönüşümün odağında da teknoloji var. Bizim kesinlikle bunu kaçırmamamız gerekiyor. Yani evet, bir yerde çalışmak, bir şeyler yapmak anlamlı, güzel, hani düzenli maaşın yatıyor olması, ama girişimcilik başka bir unsur. Yani girişimci olmak, bir iş fikrin var, bunu hayata geçirmek kesinlikle farklı bir unsur.
Bir yaratıcılık,
söz konusu, evet, bir emek gerekiyor ama çıktıları çok güzel oluyor. Dolayısıyla hani bu dönüşümü yapan kişi haline geliyorsunuz. Dönüşümü yaşayan, bundan etkilenen değil, o dönüşümü yaratan, yapan kişi haline, evet, geliyorsunuz. Bence bu en önemli unsur. Girişimcilerin de hani işte çok para kazanacağım, patron olacağımdan öte bu tip bir hani dünyayı değiştiren kişi olarak anılarak bir şekilde motive olmaları bence çok daha kritik. Evet. Kendi iş fikrini hayata geçirip de işte bu dönüşüme ortak olmak, dönüşümü gerçekleştiriyor olmak bence oldukça önemli. Bununla bence yeni girişimci adaylarımızın, genç arkadaşlarımızın motive olması gerekiyor.
Evet, bir heyecan kaynağı oluşturduğumuza inanıyorum ben. Gerek umarım, Türkiye'de umarım, gerek yurt dışında. Çünkü yalnızca sizin de ifade ettiğiniz gibi kendilerini geliştirmiyorlar. Hem bulundukları ülkeyi ve aynı zamanda aslında tüm dünyayı değiştirecek gücü ellerinde tutmuş oluyorlar.
Aynen öyle.
Sayın İnal Tekin, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızda hem size hem de ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz ve bir kez daha da tebrik ediyoruz Avrupa'da kazandığınız ödülden ötürü.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı ve Uluslararası Teknoparklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk İnaltekin stüdyo konuğumuzdu. Özellikle girişimcilik üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kuluçka merkezlerini konuştuk. Dünya Kuluçka Zirvesi'ni konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yandan şarkı
Sihirli sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutladı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi kış aylarında evimizde sıcacık koltuğumuzda oturduğumuzu hayal ediyoruz. Böyle sayfaları, kitabın sayfalarını geziniyoruz. Bambaşka dünyalara uzanmak istiyoruz. Ama kitaplarımızı okuduk bir yerde tıkandık. Başka kitap var mı acaba bu kış günlerinde okunacak? İşte bugün kış romanlarını konuşacağız sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la. Kış romanı deyince aklıma kış çayı geldi sanki böyle.
Evet,
değil
kış,
mi?
Kışın bir atmosferi var ve kışın normal olarak soğuk havasına herhalde o soğuktan etkilenmeme isteğimize ve bin yıllardır neslimizden bize gelen nasıl söyleyelim epigenetik hafızayla ısınma ihtiyacımıza odaklanıyoruz ve işte battaniye, mümkünse seviyorsak kedi, bir kış çayı.
Evet, kış çayı varsa bir de soba çok güzel olur ama artık soba evlerde kalmadı.
O yüzden kışla ilgili, çünkü insanlık çok bin yıllardır diyelim ki daha fazlası var, kışla mücadele etmek zorunda kaldığı için kış, evet, ve kar, her ne kadar o kar sessizliği bize güzel gelse de sığınma ihtiyacımızı çok hatırlatıyor bize. Karın kendi sessizliği edebiyatçıları da çok etkilemiş. Dolayısıyla kış romanları ikiye ayrılıyor. Bir, kışın okunabilecek, yani hani içeriği kış olmasa da kışın okunabilecek romanlarla, bir de tamamen içeriği kıştan beslenen romanlar olmak üzere. Biz ikincisinden bahsedeceğiz bugün aslında. Diğeri çok geniş bir dünya çünkü. Okur yazarlar açısından, meraklı okuyucular açısından, özellikle kış mevsimi ya da havaların dışarıda vakit geçirmeye müsait olmadığı her zaman dilimi, okumaya daha çok eğildiğimiz zamanlar.
Evet, çünkü dışarıda kar yağıyor. İşe gittiniz geldiniz belki veya evet, belki evet, ev hanımısınız, evdesiniz. Hani sessizlik dediniz ya, işte o sessizliği hissettiğimiz bir anda bir kitap açıp okumak, evet, evet, çok farklı bir duygu.
Karın kendi sessizliği var. Kitaplarda da bu çok yer almış. Özellikle kar tanelerinin ses dalgalarına emmesi yüzünden kar yağdığında biz dünyayı daha sessiz algılıyoruz. Kar duygular sessizliği diye bir şey var o yüzden.
Yani sadece duygusal bir şey değil,
değil
bu.
Değil, hayır, hayır. Fizyolojik ses bir yalıtımı şey. Yapıyor. Kar taneleri özellikle de belli bir kar katmanı yerde kaldığı zaman sesi emiyor. O yüzden karlı bir nasıl söyleyelim, kar mevsiminde kar yağdığı zaman sesleri daha farklı duyuyoruz.
Daha yalıtılmış
ortam
gibi.
Ortam seslerini evet daha farklı bir şekilde duyuyoruz. Ve kar sessizleştiriyor ortamı.
Evet, o dışarının gürültüsünü tabii, yutuyor belki o araç gürültülerini de.
Kar tanesinin şeklini hayal edecek olursanız yüzlerce kar tanesinin, milyonlarca kar tanesinin üst üste inmesi durumunda o kar tanesinin, taneciğinin şekli aslında o ortamın sesini emdiği için hepsi bir araya geldiğinde farklı bir ses dünyası açılıyor bizim açımızdan. O yüzden de kar yağış sesini duyabilirsiniz. Dinleyicilerimiz arasında varsa kuzeyde var olanlar, yaşayanlar, onlar daha iyi deneyimliyorlar bizden. Çünkü bizim Anadolu'muzda olmadığı kadar uzun süre karla birlikteler ve ondan etkileniyorlar. O yüzden de Kuzey Avrupa edebiyatında, romanlarında karın başka bir yeri var. Örneğin bir edebiyat dünyası açısından bir muammadır. Çünkü suç oranının çok düşük olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinde çok fazla suç ve cinayete ilişkin kurgusu olan romanlar, hikayesi olan romanlar yazılmakta bugün hala.
Evet.
ve onların içinde de kar çok önemli bir yer tutuyor. Onlardan bir tanesi Tess Christen adlı bir yazarın Buz Gibi Soğuk adlı romanı. Bir adli tabibin, sonradan dizi de olmuş bu, bir adli tabibin, bir adli tabiplerin bir araya geldiği bir kongreye gitmesi ve arkasından gelişen olaylar diyelim kabaca. Fakat orada karın insan hareketliliğine etkisi, karın kapatıcılığı roman içerisinde çok güzel anlatılmış ve o soğukluk çok güzel anlatılıyor. Çünkü uzunca bir süre karla birlikte oldukları için çok fazla deneyimliyorlar ve yazarlar da doğal olarak bunları yazdıklarını aktarıyor.
Kar neyi kapatıyor?
Aslında kar şekli kapatıyor bir. Hani yolu falan kapatır, evet, hani bizim evet, bildiğimiz evet. Ama genel anlamıyla da yeryüzü şekillerini örttüğü için bilinmezliğin de göstergesi. Örneğin Orhan Pamuk'un Kar kitabı da öyle. O da doğuya bir yolculuk yapıyor kitabın kahramanı. Ve yüzey şekilleri tanıdığınız, bildiğiniz şekillerden başka bir şeye dönüştüğü için özellikle yoğun kar yağışında. Başka bir mekanda olduğunuz duygusunu çok hissediyorsunuz. Bu bizim için de geçerliydi biz çocukken Ankara'da.
Ya evet, ben dizine kadar kar yağdığını hatırlıyorum.
Artık maalesef öyle değil. Küresel ısınmanın evet. ısınma şeklini biz deneyimliyoruz diyelim genel olarak. Kar bu örtücülüğüyle hem ses hem yüzeyi örtmesi nedeniyle hem de insana mücadeleyi vermesi dolayısıyla bazı romanlarda bu şekilde anlatılmış. Doğal olarak Rusya'da eski Sovyet'in söyleyelim romanlarında, Rus edebiyatında da ayrı bir anlamı var. Anna Karenina mesela bu konuda çok güzel kullanmış, malzeme olarak kullanmış karı. Zor bir okuyuculuk ister Anna Karenina. Zordan kastım şu. Bazı romanları gözünüzde canlandırmak için özel bir enerji ayırmanız gerekir. Çünkü çok isterler. Sadece kahramanın dünyasını olduğu gibi anlatmaz. Anna Karenina'nın aşkını yazar. Bize arka planda karla anlatır. Yine Doktor Jivago da öyle. Her ikisi de bizdeki Aşk-ı Memnu gibi. Yani mümkün olmayan aşkların hikayeleri var kitaplarda. O mümkünsüzlüğü, imkansızlığı. O olmaması gereken duyguların insanlara hükmetmeye başladığı anları biz kar fırtınasıyla görürüz kitaplarda. Yine bütün Rus yazarları için söylenebilir. Karla mücadele ve karın kaplayıcılığı onlarda da var. Romantik yaklaşanlar da var kara hiç şüphesiz. Bizdeki karşılığı belki... Kürk Mantolu Madonna'da Sabahattin Ali ile söyleyebiliriz. Almanya'da roman kahramanımızın Almanya'da geçirdiği birkaç yıl içerisinde karşılaştığı bir genç hanıma aşkını anlatır temel olarak, hikaye olarak. Fakat biz burada kahramanların çok övülmesine alışkınız. Sabahattin Ali'nin bu kahraman çok övülerek anlatılmaz. Anti kahraman, yani kahraman böyle cesur, güçlü, atılımlı değil de
2-3 metre boyunda.
Seskin, sessiz, masum, sakin ve aslında görüntü olarak da göze çarpmayan bir karakterdir. O seçkin olmayan halini gösterir anti kahramanda ve aşkını kürk mantolu Madonna'ya olan, Almanya'da tanıştığı kadına olan aşkını yine Almanya'nın o soğuğuyla, karıyla örtüştürür. Ve o romantizmi orada görebilirsiniz. O soğukla birlikte yaşama halini. Orhan Pamuk'un bir başka kitabı var. Kar adlı kitabından çok daha iyi kar anlattığı bir kitabı. İstanbul Hatıralar ve Şehir kitabı. Orada Orhan Pamuk çocukluğunu ve çocukluğunun İstanbul'unu anlatıyor. Ve o İstanbul'u anlatırken her çocuk gibi aslında kar yağışı ve karın onun üstündeki etkisini de anlatıyor. Kar yağdığı zaman İstanbul'un başka bir İstanbul olduğunu söylemiş örneğin. İstanbul ve kar başka bir şey.
Az önce söylediğiniz gibi hani yeryüzü şekilleri bile değişiyor, evet, ya. O görünmez oluyor ya. Belki o İstanbul'un kaosu da mı görünmez oluyor?
Özellikle Orhan Pamuk'la biz yaştaşız. Bizim çocukluğumuzdaki hali çok daha masumdu karın. Yani kar şu anki gibi mücadele edilecek bir şey değildi. Çok daha az ya da kişisel mücadeleler. Yani ben hatırlıyorum, Ankara'da kar yolu açılırdı. Yani çünkü çok kar yağardı. Biz okula gitmek istediğimiz zaman yol açarlardı. Şu anda öyle bir şey yok. Kar trafiği diye bir şey var.
Evet. Hemen karın buza çekmesi ve kayma gibi sorunlar yaşıyor. Gerek araçlar, gerek insanlar.
Doğayla birlikte olmak yerine doğanın bize hizmet etmediği her durumda mücadele ettiğimiz bir yaşayış ve anlayış halinde olduğumuz için zorlanıyoruz. Evet. Kar bizim için daha çok şu anda trafik. Ulaşım güçlüğü,
evet,
gibi
anlanıyor. Evet, kesinlikle.
Oysa Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı kitabının bir bölümünde kahramanlardan biri yine İstanbul'da kar yağışına dışarıdan bakıyor ve Boğaz'ın yavaş yavaş beyaza bürünürken aslında başka bir şehre dönüştüğünü ve kar masumiyetinin insanlara bulaştığını söylüyor kitabında. Hmm.
İnsanlar da mı masumlaşıyor?
Muhtemelen o dönem için düşünürseniz şu anda kar yağsa da biz bir yere gitmeye çalışıyoruz ya.
Evet.
Kar yağdığında gitmeme özgürlüğünüzün olduğunu düşünün. Çok daha farklı yaklaşırsınız yağışa, evet, ve evet, doğaya. O yüzden de kar insanın kendi dünyasındaki farklılaşmaların sembolü olmuş. Bizde uzun yıllar çok okunmayan Hakkari'de Bir Mevsim adlı bir roman var, Ferit Edgün'ün. Sonra sinemalaşmış, sonra bir takım sorunlar yaşamış vesaire ama kitabın aslına baktığınız zaman orada da şunu görüyorsunuz. Kar nasıl insanları doğru ifade olursa ele geçiriyor. Bir öğretmen var, kahramanımız. Askerlik yerine öğretmenlik yapmayı tercih ediyor. Öyle bir hakkı var. Askerlik yapmayayım, bu süre boyunca öğretmenlik yapayım diyor ve öğretmenliğini de Hakkari'de yapıyor. Bir öğretmenin, köy öğretmeninin karla ve ülkesini anlama şekliyle mücadelesini anlatır. Yani kar orada bir sembol haline geliyor. Ve soğuk insanları çok sınayan bir şey olduğu için sürekli soğukla deneniyor aslında kahraman. Bunun bir başka edebiyat versiyonu var. Gogol'un Palto adlı romanı. Bir memur kendine bir palto diktirmek ister. Çok soğuk bir coğrafyada yaşıyorsanız, özellikle de bundan bir yüzyıl öncesini hayal ederseniz, paltonuz sizin sadece soğuktan korunma aracınız değil. Bizde vardır ya Nasrettin Hoca fıkrasında ye kürküm ye, evet, diye. Paltonuz sizin bulunduğunuz toplumdaki seviyenizi de belirleyen bir şeydir. Ve romanın içerisinde bir memur, orta alt sınıftan bir memur, eski Rusya'da kendisine bir palto diktirmek için uğraşır. Ve paltosunu diktirinceye kadar yaşadıkları o soğuğa direnme hali, soğuğa karşı bir gün paltosunun olabileceğini düşünerek kendini sürekli teselli edişi ve palto sahibi olması ve trajik sonu, paltoyu aldıktan sonra yaşadığı trajik son, bütün kitap boyunca insanın kendine ve kendi sahip olmak istediklerine ve kendi o soğuk ve kışla aslında nasıl sembolize edilen, soğuk ve kışla sembolize edilen o hayatla aslında nasıl var olmaya çalıştığına dair bir semboldür, evet, yani onu görürsünüz ve bu bizi çok sınar. Bir başka yazar var yine yabancı, kış çünkü her zaman sadece bizi sınayan hayat, hayatın koşullarının zorluğuna bir sembol değil. Bazen de ömrümüzün sonuna yaklaştığımıza dair bir semboldür. Hmm. Ömrümüzün kışıdır. Yani ömrümüzün baharı deyince başka bir şey hatırlarız da ömrümüzün kışı deyince başka bir şey hatırlarız ya. Paul Auster ünlü bir yazar. Kış Günlüğü diye bir kitabı var. Aslında bir yaşam öyküsü. Yazarın işte ömrünün kışına geldiğinde yazdıklarından oluşan otobiyografik bir kitap. Ancak şöyle bir güzelliği var. Farklı fotoğraflar çekmiş hayatından. Bizdeki baskısı, yayın evi çok da özel bir baskı yapmış. Kitabı görme şansı olursa dinleyicilerimizin. Kapılar var farklı numaralarla kitabın kapağında. İçinde de öyle. Ve hayatını, yaşadığı önemli anları birbirine birleştirerek anlatmış yazar. Zaman zaman işte ben dedemin hayatına yazmak istiyorum, anneannemin hayatına yazmak istiyorum diyen kişilerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu kitabı hep tavsiye ediyorum. Çünkü güzel bir ufuk açıyor yazar
açısından.
Tekrar
eder misiniz ismini?
Kış Günlüğü kitabın adı. Paul Auster de yazarı. Yazarın yaşam öyküsü, farklı kapılar, farklı anlar ve New York'ta yaşıyor. New York'un kışı. Hep kış.
Evet.
Kısmen zaman zaman kışın sonu, kışın başı, biraz sonbahar, biraz ilkbahar gibi canlansa da. Kış ve kışın aslında o yazarın kendi ömrünün kışını anlatışı. Yani birinin hayat öyküsünü anlatırken işte şurada doğdu, şunları yaptı, şöyle yaşadı ve şöyle gitti değildir ya iş aslında. Evet. Hele de romansa evet. Uğraştığımız alan. Biraz bir kişinin hayatını anlayabilmek için, onun hayat değerlerini anlayabilmek için hangi zamanlarına bakmamız gerektiğine ilişkin bir öngörü sağlıyor Paul Auster ve kendisinin hayatına da kışından bakmış. Kış mevsiminden bakmış. Kendi ömrünün kışı başladığı zaman yazmış kitabı ve öyle bakmış. Değişik bir kurgusu da var kitabın. Bizden bir örnek verelim. Bir başka kış hikayesi. Ben kışın kitap okumak istiyorum. Rahat da okumak istiyorum. Keyifli de bir şey okumak istiyorum. Biraz karla da muhabbetim olsun istiyorum diyenler için Ahmet Ümit'i öneriyoruz tabii ki. Kar Kokusu adlı kitabı var. Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde, geçmiş döneminde Ahmet Ümit okuyucuları bilecektir. Ahmet Ümit her zaman böyle bir cinayet ve polisiye roman yazarıdır. Kitapları hep öyle. Farklı dönemlerde hep onlara yer veriyor. Yine Sovyet Rusya döneminde Türkiye'den de gitmiş bir grup kendini devrimci olarak tanımlayan gencin de işin içine girdiği bir cinayet romanı. Fakat Kar Kokusu Moskova'yı, Moskova'nın kışını ve o kışla yabancılaşmayı, o kışla uzlaşmayı çok güzel anlatan, çok da akıcı okunabilecek bir roman. Dolayısıyla biraz meraklısı zaten her yerden bulabilir ama isterseniz Anna Karenina gibi bir aşkın kışın aşka şahitliğini, isterseniz Ahmet Ümit gibi kışın suçları örten, karın suçları örten halini görebilirsiniz.
Ya da bir insanın kışını.
Evet evet. Kış günlüğünde.
Fakat her ne olursa olsun hiçbir zaman oh kış geldi, eğlenelim, ne kadar da güzel.
O çocuklara has.
Öyle bir şey değil galiba bu kışın romanlarda anlatıldığı ve hissettirildiği evet, evet, ve daha doğrusu yazarların hissettiği.
Yetişkinliği bakışı bu çünkü.
Hep yetişkin bakışı ve hep sanki böyle bir hani belki bir miktar huzur, belki bir miktar hüzün. Hepsi evet. İç içe gibi hissettim. Ben çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Çok farklı bir bakış açısı yine kazandırdınız bize romanların o büyülü dünyasına doğru yolculuğa çıkarken. Tam da sıcacık koltuğumuzda eğer imkanımız varsa ve kar yağarsa, o kar taneleri yeryüzüne dökülürken belki bu kitaplar da bize karı daha farklı hissetmemiz ve anlamamız için bir ışık tutabilir. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Çağdaş Edebiyat'tan klasiklere, kış romanlarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.